Ayrım 11, sayfa 107. Baron İstilası, Timur Soykan. Türkiye'de özellikle 2015'ten sonra uyuşturucu bir salgın biçiminde sokaklarda yayılırken torbacılık suçun kitleselleştiği bir alana dönüşmüştü. Bu büyük pazarın parasıyla suç örgütleri hayal edemeyecekleri kadar zenginleşti, büyüdü ve kalabalıklaştı. Uyuşturucunun kirli parasından büyük pay almak için acımasızlık ve kan dökecek gözü karalık şarttı. Bu koşulları sağlayacak pek çok aktör sahneye çıktı. Sadece birkaç yıl önce Beyoğlu Fatih'in arka sokaklarındaki Barış Boyun çetesinin çatışmaları Türkiye sınırını aştı. Abhazya ve Gürcistan'daki cinayetleri Yunanistan'daki bir katliam izledi. 11 Eylül 2023'te Atina yakınlarındaki bir otomobil tarandı ve Barış Boyun çetesinden 6 genç öldü. Arka sokaklarda suçu kitleselleştiren diğer unsur ise yasa dışı bahisti. Yasa dışı bahis siteleri için kiralık hesaplar açılıyor ve buralara aktarılan paraları çantacılar topluyordu. Binlerce kişi bu işi yaparak geçimini sağlıyordu. Yıllık 200 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı kara para trafiğinde devasa bir yol açmıştı ve bu yolda tüm kirli para dolaşabilirdi. Türkiye organize suçun şahlandığı, önünün kravatlı çetelerce açıldığı bu dönemde bir bataklığa sürüklendi. Dünya mafyası için çok elverişli bir iklim oluşmuştu. Bu kitap çalışmasında makaleleri ve haberlerinden sıklıkla faydalandığım gazeteci Cengiz Erdinç ile biraz sohbet ufuk açıcı olabilir. Söyleşinin bir bölümünü aşağıya alıyorum. Türkiye bir mafya akını yaşadı. Sizce bunun küresel, bölgesel ve yerel nedenleri nelerdi? Türkiye'deki yeraltı dünyasının dünyayla bağları 1970'lere kadar geri gidiyor. Yakın dönemden söz edecek olursak 2012-13 yıllarında ağırlıkla Gürcü ve Azerilerin olduğu Rus çetelerinin Türkiye'ye gelişi var. Artan eroin kaçakçılığıyla birlikte yine 2010'lardan başlayarak İranlı kaçakçıların akınından 2014 yılında Kotor'da Darko Saric'in çetesinin parçalanmasıyla gelen Balkan suç figürlerinden söz edilebilir. Sarıyer'de yakalanan Bojanić Slovenya'dan kaçıp gelmişti. Ama bugün karşılaştığımız kalabalık tablonun başlangıcı 2017 yılında konut satışı, yatırım ya da hesap açma karşılığı, istisnai vatandaşlık uygulamasının başlaması, 2018 ve 2019 yıllarındaki varlık barışları, para aklamayla ilgili denetimlerin kağıt üzerinde kalması, 2019 yılında Rusya Ceza Kanunu'nda suç örgütü yöneticiliğine verilen cezaların ağırlaştırılması ama en önemlisi de 2020 yılında EncroChat ile başlayan Sky ECC ve Anomile süren dijital platformların Avrupa polisi tarafından hacklenmesi ve verilerin artan soruşturmalara dönüşmesini sıralayabiliriz. Genel olarak mafya göçünün temel motivasyonu nedir ve nasıl işliyor? Türkiye dışındaki ülkeler bununla nasıl yüzleşiyor? Bu konuda önemli isimlerden biri olan akademisyen Federico Varese, mafyaların stratejik nedenlerle değil, zorunda kaldıkları için kendi bölgelerini terk ederek başka bölgelere ya da ülkelere gittiklerini söylüyor. Bu zorundalık da rakiplerle sert çatışmalar ya da etkili kolluk soruşturmalarından kaynaklanıyor. Benzer göç örnekleri İtalyan çetelerinin Sicilya ve Kalabriya gibi bölgelerden kuzeye doğru gitmeleri, Rus çetelerinin 1989'da Berlin duvarından sonra Avrupa ve ABD'ye açılmaları, Rusların AB'ye giriş kapısı olarak Güney Kıbrıs'a yerleşmeleri sayılabilir. Bu kimi zaman Rus mafyasının ABD ya da Avrupa'da olduğu gibi başarılı transplantasyonlara dönüşüyor. Ülkelerinin bununla yüzleşmesi zaman ve uzmanlık gerektiriyor. Europol'in Arnavutça, Sırpça gibi farklı dillerde personel arayan ilanlarına bakmak bir fikir verebilir. Yabancı suç örgütü liderlerinin yerel mafya ile bağlantısı konusunda örnekler yaşadık. Mesela Jovan Vukotic'in öldürülmesinde anlaşmalar yapılmıştı. Bu yabancı suç örgütü liderlerinin Türkiye'deki çete ve siyasi, bürokrasi bağlantısının üzerine neden gidilmiyor? Evet, bu göçün üzerinde durulmayan yanı Rus çetelerindeki Azeri ve Gürcülerin akrabalık bağlarından gelen avantajları bir yana bırakılırsa, bir Balkan, Slav ya da İtalya'nın Türkiye'ye hangi güvencelerle geldiği, örneğin vatandaşlık ve pasaport işlerinin özellikle kırmızı bültenle aranan isimlerde nasıl halledildiği en önemli meselelerden biri. Türk mafyasının Avrupa'daki gruplarla ilişkisi epey eski. Fakat Barış Boyun Çetesi'nin başlangıçta Hırvat Glock'u denilen ve Balkanlar'da üretilen silah nedeniyle kurduğu kaçakçılık ilişkilerinin Vukotic'i vekaleten öldürmeye uzanması da böyle olabilir. Boyun ve Camgöz çetelerinin bu olaya dahil olması uzmanlaşma, iş bölümü ve sınır aşan ilişkiler açısından Türk organize suçunda önemli bir dönüm noktası. Geçmişte Türkiye'de etkili Karadenizli mafya gruplarının ilişkileri de İspanya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor ve bunun Türkiye'de bir ev sahipliği koruma ilişkisine döndüğünü de düşünüyorum. Bu grupların Türkiye'de yargıdan ve kolluktan görece bağışıklığı durumu açıklar zannederim. İkinci bölüm. İsveç çeteleri İstanbul'da savaşıyor. Türk vatandaşı İsveçli baron. Ülkenin dokunduğunuz her köşesinden bir uluslararası suç baronunun çıktığını 15 Nisan 2022'de gördük. Trajik ve komikti. 15 Nisan 2022 sabahı Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi Ali Eren bir parkı temizliyordu. Bankın üzerindeki çantayı fark etti. Çantanın içi para doluydu ve polise haber verdi. Polislerle birlikte para sayılarak tutanak altına alındı ve karakola götürüldü. Çantada 12.400 dolar ve 2.400 lira vardı. Polis kamera kayıtlarını inceledi ve çantanın sahibini aynı gün tespit ederek karakola davet etti. Irak uyruklu Kürt Miran Otman çantasını teslim aldıktan sonra temizlik işçisine 400 dolar ödül verdi. Ama kamera karşısında çantasını teslim alırken fotoğraf çekilmesini kabul etmemişti. Endişeli davranışları polisin dikkatini çekti. Parmak izi alan polis kimliğini de incelemeye aldı ve bu kişinin İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan Rava Macit olduğunu tespit etti. Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlarından aranıyordu. Lakabı Baron ve Kürt tilkisiydi. Hemen gözaltına alındı ve Marmaris'te yaşadığı villaya baskın düzenlendi. Villada iki ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve Rava Macit adına düzenlenmiş İsveç kimliği bulundu. Ayrıca çok sayıda Rolex marka pahalı saat villada dikkat çekmişti. Ajanslardan gelen haberlerde Rava Macit'in sahte Miran Otman kimliğiyle yakalandığı anlatılıyordu. Hatta bir haberde ifadesinde şöyle söylediği öne sürülmüştü. Sahte kimliği profesyonel olarak hazırlattım. Buna rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi, inanın anlayamadım. Kimlik ve pasaportu sahte değildi. Oysa Miran Otman adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve pasaportu sahte değildi. Ya Rava Macit yalan söylemişti ya da onun Türk vatandaşı olduğunu gizlemeye çalışanlar haberi böyle servis etmişti. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, kırmızı bültenle aranan adam yasalara aykırı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştı. Büyük bir skandaldı. Türkiye baronların Türk vatandaşlığına alındığı gerçeği de yüzleşti. Rava Macit çıkarıldı, suç ceza hakimliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandı. Ankara'daki Sincan cezaevine konuldu. İsveç, Rava Macit'in iadesi için hemen başvuru yaptı. Bu arada Rava Macit'in nasıl Türk vatandaşı olduğunu öğreniyorduk. Kuzey Irak'a gittiğinde mahkeme kararıyla adını Miran Otman olarak değiştirmişti. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçtikten sonra 300 bin dolara Bodrum'da bir villa aldı. O dönem vatandaşlık için 250 bin dolara gayrimenkul almak yeterliydi ve Türk vatandaşlığı için başvurdu. Elbette bu kadar basit değildi. Vatandaşlık başvurusunda geçmişinin incelenmesi, parmak izinin kontrol edilmesi zorunluluktu. Yasaya göre kırmızı bültenle aranan, sabıkası ya da hakkında arama kararı olan bir kişi vatandaş olamazdı. Belli ki birileri devreye girdi ve yasaya aykırı şekilde Rava Macid'in vatandaş olması sağlandı. Bu skandal ortaya çıkalı yıllar oldu ama biz halen bu vatandaşlığı sağlayan kişilerin soruşturulup soruşturulmadığını bile bilmiyoruz. Bu konuda açıklama yapılmıyor. İsveç'in ünlü suçlusu Rava Macid uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra bir mafya savaşıyla yıllardır İsveç'in bir numaralı gündem maddesiydi. Onun yurt dışından talimat verdiği çetesi kan döküyor, İsveç işe nasıl suç cennetine dönüştük diye tartışıyordu. İsveç'in ünlü suçlusuyken Türkiye'nin tanımadığı yeni vatandaşını anlatalım. Rava Macid 1986 yılında Kuzey Irak'ta doğdu. Iraklı Kürt olan babası Saddam muhalifiydi. Öldürülmek korkusuyla ailesini toplayarak İsveç'e kaçtı ve Uppsala kentine yerleştiler. İsveç'in güneydoğusundaki kent başkent Stockholm'e sadece 70 kilometre uzaktaydı. Çok sayıda tarihi eseri İskandinavya'nın en eski üniversitesini barındıran tarihi kent, Irak'tan kaçıp gelen aile için bir huzur sığınağı gibiydi. Rava Macid bu şehirde büyüdü, annesiyle birlikte dondurma büfesi işletiyorlardı. Rava Macid'in kentin arka sokaklarındaki dışlanmış göçmen gençlerin çetelerine katılması uzun sürmedi. Macid 19 yaşında hırsızlıktan hüküm giydi. Kısa süre cezaevinde yattı ve suç dünyasındaki bağlantılarını genişletti. 3 yıl sonra 2009'da Hollanda'dan İsveç'e kokain getirip satan bir çetenin içindeydi. Bir operasyonda yakalanarak 8,5 yıl hapis cezası aldı. 2015 yılında tahliye edildiğinde çevresinde çetesini toplamaya başlamıştı. Kısa süre sonra adam kaçırmaya yardım ve yataklık, silahlı saldırıya yardım suçlamalarıyla yeniden hakim karşısına çıktı. 3 yıl sonra 2018'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Tilki amblemli çete 2020 yılına gelindiğinde Rava Macid uyuşturucu kaçakçılığından kazandığı para ile çetesini genişletmiş ve güçlendirmişti. Stockholm ve çevresindeki uyuşturucu pazarının büyük kısmını elinde tutuyordu. Mandio çeteleri onun önünde diz çöküyor, arka sokakların rapçileri ona bağlılıklarını duyuruyordu. Çocuklar da tetikçisine dönüşmüştü. Rava Macid İsveç polisinin takibi altındaydı ve gizliliğe büyük önem veriyordu. Çetesinin tüm telefonları EncroChat ve Sky ECC şifreliydi. Sadece bunlar üzerinden iletişim kuruyorlardı. İsveç polisi yakalandığı uyuşturucu paketlerinin üzerinde bir tilki animasyonuyla çok sık karşılaşmaya başladı. Bu animasyonda tilki elinde uzun namlulu silah tutuyordu ve üniforma giymişti. Rava Macid'in yönettiği çetenin mensupları da üzerinde tilki kabartması olan yüzükler takıyordu. Avrupa polisinin EncroChat'in şifreli haberleşme mesajlarının sızması Rava Macid için de bir dönüm noktası oldu. İsveç polisi 2019 yılında EncroChat'te suç örgütlerinin mesajlarını gerçek zamanlı olarak izliyordu. Fox Kurdish yani Kürt tilkisi lakaplı kullanıcının suç örgütünün lideri olduğunu anlamak çok kolaydı. Uyuşturucu anlaşmaları yapıyor ve büyük sevkiyatlara o karar veriyordu. Çetesine talimatlar yağdırırken özel merakı olan Rolex saatler ve kalın para destelerinin fotoğraflarını paylaşıyordu. Kürt tilkisi Rava Macid'di ve polis onu hafife aldığını anlamıştı. Ülkenin en büyük uyuşturucu toptancısını tespit etmişlerdi ve izledikleri mesajlardan delil yağıyordu. Operasyondan kurtuldu. 2020 yılında İsveç güvenlik güçleri Türk tilkisi ve onun ülkeyi sarıp yurt dışına uzanan uyuşturucu ağına karşı operasyon yaptı. Çok sayıda çete üyesi gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak Rava Macid kayıplara karışmıştı. Önce İspanya'da olduğuna dair haberler geldi ama Kuzey Irak'ta izi bulundu. İsveç Rava Macid'in iadesi için Kuzey Irak'a talep göndermişti. Kürt tilkisi bu kez Kuzey Irak'ta izini kaybettirdi. Büyük ölçüde deşifre olan ve kırmızı bültenle aranan Rava Macid'in gücünü kaybetmesi beklenirdi. Ama tam tersi oldu. İsveç'teki çetesini uzaktan yöneterek uyuşturucu pazarını elinde tuttu, hatta genişletti. Pandemi döneminde uyuşturucu kaçakçıları sınırlara takılırken Rava Macid istikrarlı teslimatlarını devam ettirmişti. Yeni ittifaklar kurup yeni müşterilere ulaşmış ve pazardaki payı çok büyümüştü. Ancak EncroChat mesajlarını ele geçirdikten sonra polis yöntemlerini ve uyuşturucu trafiğini ve çete üyelerini biliyordu. Üzerinde tilki resmi olan kokain, amfetamin ve diğer uyuşturucu türlerinin paketleri yakalandı. Bu operasyonlar Rava Macid'in mali kaynaklarını sıkıntıya soktu. Bu baskıya karşı durmak için 30 milyon İsveç kronu borçlanmıştı. Çete içinde paralarını alamayanların tepkisi yükseliyordu. İsveç'te mafya savaşı. Rava Macid'in Foxtrot adı verilen uyuşturucu ağı zora düşerken karşısında güçlü bir düşman belirmişti. 2022'de Yunan asıllı ve bu lakap ile anılan Mikael Tenezos'un çetesi ile çatışmalar başlamıştı. Amaç Sundsvall kentindeki uyuşturucu pazarını ele geçirmekti ama savaş bütün ülkeye yayıldı. Yunan da İsveç dışındaydı ve çetesini uzaktan yönetiyordu. 2022 yılında savaş o kadar acımasız ve şiddetli hale gelmişti ki İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi'nin verilerine göre İsveç'te ölümcül silahlı saldırılar %40 arttı. 2023'ün başından itibaren ise ülkede 30 çete bağlantılı saldırı gerçekleşmişti. Silahlı ve bombalı saldırılarda çocuklar da kullanılmıştı. Ölenler arasında çocuklar vardı. Ocak 2023'te Stockholm'de bir lokantaya düzenlenen saldırıda 15 yaşındaki çocuk öldü. Huzur ülkesi olarak anılan İsveç hızla bir suç cennetine dönüşmenin şokunu yaşıyordu. İki çetenin mensupları birbirlerinin evlerine, ailelerine saldırıyordu. Hiçbir kuralın kalmadığı bir savaştı. Bir yıl sonra çeteler ebeveynleri ve birbirlerinin çocuklarını hedef almamak konusunda anlaştı. Tam bu sırada Rava Macid Marmaris'te belediye parkında çantasını unuttu ve yakalandı. İsveç medyasının kameraları Türkiye'ye yönelmişti. İsveç hükümeti de Rava Macid'e Türk vatandaşlığı verilmesine ve iade edilmemesine tepki gösteriyordu. Türkiye ise PKK ve FETÖ suçlamasıyla istediği çok sayıda kişinin iade edilmemesini hatırlatarak İsveç'e yanıt veriyordu. Üstelik Ukrayna Savaşı'ndan sonra İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı ve NATO üyesi Türkiye veto ettiği için kapıda bekliyordu. İsveç'te aşırı sağcı faşist kişilerin Kur'an-ı Kerim'i yakması diplomatik krizi zirveye çıkarmıştı. 4 ay sonra serbest bırakıldı. Ben de suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesiyle ilgili haberler yazıyordum ve Rava Macid olayını incelemiştim. Onun yakalanmasından 4 ay sonra İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin muhabiri Diamant Salihu İstanbul'a gelmiş ve benimle röportaj yapmak istemişti. Bu röportajdan sonra Rava Macid'in serbest bırakıldığına dair bir bilgiye ulaştığını söyledi. Bizim haberimiz yoktu. Ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklanan adamın bu kadar kısa sürede çıkmasını beklemiyordum. Diamant Salihu daha sonra Rava Macid'in telefonunu buldu ve onu aradı. 30 Kasım 2022'de yayınlanan haberde bu konuşmanın ses kaydı vardı. Yani Rava Macid serbest kalmıştı. Yayınlanan telefon konuşmasında ben bir Türk vatandaşıyım diyordu. Nasıl vatandaş olduğunu sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Bu ülkeye yatırım yaparsanız vatandaş olabiliyorsunuz. Diamant Salihu, tamam daire mi satın aldın diye sorduğunda Rava Macid, bu konunun ayrıntılarını konuşmak istemiyorum dedi. Diamant Salihu, bu haber dosyası için geldiği Türkiye'de o dönem Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olan İbrahim Kalın'la da bir röportaj yaptı. Rava Macid ve açtığı ateşte 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ölmesine neden olan bir kişiyi örnek gösteren gazeteci, Türkiye'nin ciddi suçlular için bir sığınak haline geldiği iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. İbrahim Kalın çok öfkelendi. Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz, bu kabul edilemez. Asılsız suçlamalar gerçek gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular. Bunlar PKK sözleri, FETÖ sözleri. Bu dürüst gazetecilik değil dedi ve röportajı yarıda kesti. Pek çok suç örgütü lideri gibi Rava Macit kırmızı bültenle aranırken Türk vatandaşlığını almış ve Türkiye kendi vatandaşlarını türüyor ülkelere iade etmediği için koruma zırhına kavuşmuştu. Rava Macit'in nasıl serbest bırakıldığını araştırıyordu. Tahliye kararına ulaştı. Rava Macit tutuklandıktan sonra her ay tutukluluk incelemesi yapılıyordu. Bu dosyada adı Türk kimliğindeki Miran Otman'dı. Ağustos 2022'de Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk incelemesi için celse açmıştı. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tutukluluk halinin devamını istemişti. Rava Macit'in avukatı duruşmaya katılmıştı. 11. Ayrımın Sonu Sayfa 119.